Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvi Dobisa, Doginan, Niaho, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın, herkesi çağırın, hep beraber oturalım, konuşalım. Çünkü kalabalık olmamız gerekiyor. Çünkü bugün ezici çoğunluk olmak ne demek, onu konuşacağız. Bir kelime bazen koskoca cümlelerin yapamadığını nasıl yapar, bilinçaltını nasıl yollara, yerlere döker, biraz onu konuşalım istiyorum. Periskop izleyicileri aşağıdaki 3 noktanın yanından paylaşsınlar. O yayını paylaş tuşunu kullansınlar. Ben de Twitter üzerinden yapayım hemen. Herkesi çağırayım ki oturalım konuşalım. Dün Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin medya Oscar'ları dağıtıldı. Dağıtıldı. Sonradan çünkü haberini gördük. Böylesi daha doğru. Şimdi medya Oscar'larının dağıtımına burada takılmak, onun üzerine konuşmak falan bir alternatif. Ama sadece şu kadarını söyleyeyim size. Medya Oscar'ını televizyon dalında Ahmet Hakan kazandı. Bunun üzerine bir şey söylemeye gerek var mı? Zannetmiyorum. Kendisi 2011 yılında yaptığı bir paylaşımda yalakalıkla ilgili acayip bir tanım yapmış. Sadece hani bunu görebilmek, bunun üzerinden gidebilmek aslında her şeyi açıklayacak durumda bence. Çünkü o gün medya Oscar'ı kazanan Ahmet Hakan bundan 10 yıl önce 11 Nisan 2011 tarihinde Yiğit Bulut'la ilgili bir söz paylaşmış ve demiş ki Yiğit Bulut'un yalakalığı boşa gitti diyenler unutmayın hiçbir yalakalığın boşa gitmeyeceğini en iyi yalakalar bilir. Çok katılıyorum, bu öngörüsü için de tebrik ediyorum kendisini. Çok doğru, çok haklı, çok yerinde bir çıkış gerçekten. Aynı o Yiğit Bulut'la aynı salondaydı dün. Bilmiyorum üçüncü cümleyi kurmaya gerek var mı? Bu arada ödül töreninde bütün ödüllerin ATV ve A Haber'e gitmesi, özellikle A Haber'in ekonomi dalında ödül kazanmış olması bence ayrıca takdire şayan görülmeli. Çünkü bugünün ekonomisini başka türlü toparlama şansı yok. Yani A Haber izlerseniz ancak çöpten ekmek toplayan insanları görmeyebiliyorsunuz. Acayip başarı hikayeleri anlatılıyor size. O yüzden tercihler son derece doğru. Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'ni ayakta alkışlıyorum. Hakikaten muhteşem bir şey. Gazetecilik tarihine yüzyılın yalakaları olarak geçtiler. Tebrik ediyorum. Ama bu devran döner arkadaşlar. Kimler gelir, kimler gider. Ha bu arada şunu söyleyebilirsiniz. Ya sen nasıl atıp tutuyorsun kardeşim diye. Ben o dernekte yönetim kurulu üyeliği yaptım. Herhalde iki cümle söylemeye hakkım vardır değil mi? Bugün gördüğüm bu yalaka düzeni görmek insanın gerçekten midesine oturuyor. Ama dediğim gibi sonuçlara baktığınız zaman diyorsunuz ki oho geç ya bunu. Geç birader ne anlatıyoruz biz ya? Neredeymişiz, nerede kalmışız? Neyse beni ilgilendiren törenin Oscar boyutu değil. And the Oscar goes to falan onların hepsi hikaye. Çünkü oraya giden insanların niye gittiği, çağrılanların niye çağrıldığı, çağıranın niye çağırdığı hepsi belli zaten. Ama o törende, o törenin içinde Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'dır kendisi biliyorsunuz, bir konuşma yaptı. Konuşmasının içinde bir tek kelime, tek bir kelime bugün koskoca yarım saatlik yayının gerekçesi oldu. Bence bunun üzerinde düşünmek, taşınmak zorundayız. Çünkü hatırlıyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nde o Trump yanlılarının kongre baskını, kongre binası baskını sonrasında burada yayın sırasında bir şey anlatmaya çalıştım ben. Ve daha sonrasında başkaları da konuştu onu. Biz demokrasiye şu anda daha çok sahip çıkmak zorundayız. Çünkü demokrasinin bu kadar saldırı altında olduğu bir dönemde demokrasinin kendini korumak için nasıl tepkiler vermesi gerektiğini çok iyi tartışmalı ve bu konuyu asla pas geçmemeli, ertelememeliyiz. Bunun için de Twitter'ın ya da bütün diğer sosyal medya mecralarının Trump'ın hesaplarını engellemesi de var. Orada göstericilere müdahale edilmesi de var. Hepsi, bunların hepsini eğip bükmeden konuşmak zorundayız. Hatırlıyor musunuz? Onun içinde yine bir cümle vardı o yayının içinde özellikle bilinçle kullandım. Çünkü Trump bütün televizyonlarda canlı yayınlanan o toplantısında, mitinginde her zamanki teraneyi okumuş yine ve demişti ki seçimi işte bizden çaldılar, aslında biz kazanmıştık, ot olmuştu, çöp olmuştu, yangın çıkmıştı, sel basmıştı falan. Bunları anlattıktan sonra herkesi kongre binasına yürümeye davet etmişti. Hatırlıyor musunuz bunu? Ben de onun üstüne demiştim ki demokrasinin kendini koruma refleksinin ne olduğunu tartışmak zorundayız. Ama bunu yaparken sosyal medya baskısından uzak kalmak zorundayız. Linci düşünmemeliyiz. İnsanlar gerçekten özgür iradeleriyle bu sorunun cevabını bulmak zorundalar. Çünkü demokrasinin kendisini nasıl koruyacağını bulabilmek, aynı zamanda demokrasiye saldırının ne olduğunu tanımlayabilmekle alakalı. Erdoğan'ın dün kullandığı sözler, yani o tören içinde, biliyorsunuz nerede ne konuşursa konuşsun sonucu hep ya CHP'ye geçirmek oluyor ya da işte anlatılan konunun dışına çıkıp geçmişi hatırlatmak, öyle oldu böyle oldu demek. Ama burada ilginç bir ifade kullandı. 2023 yılında da her mecliste ezici bir çoğunlukla devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimini de yeniden kazanacağız. Bakın, geçmişten beri, ki bu partinin ortaya çıkışı böyle defalarca anlattığım için üstüne bir daha durmayacağım bunun. Bu partinin ortaya çıkış iddiası bir takım güç gruplarıyla mücadele etmekti, hatırlıyorsunuz. Toplumun üzerindeki her türlü baskının, tahakkümün kaldırılacağı, özgür düşüncenin önünün açılacağı, ekonomiden siyasete, sanattan kültüre, spora kadar her alanın özgür düşünen bireyler tarafından güçlendirileceği iddiasıyla geldiler. Ve bunu yaparken bu tarz tahakkümlerin tamamının yıkılması için yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar kavramını 3Y olarak öne koydular ve dediler ki biz bununla mücadele edeceğiz. Buradaki ezici kelimesi var ya, işte her şeyi anlatan bu aslında. Kazanılan bütün seçimlerin sonundaki hakkını teslim etmek lazım. Bugüne kadar girdiği bütün seçimleri kaybetmiş diye Kemal Kılıçdaroğlu'yla dalga geçti. Doğru. Doğru, yani bu sözde yanlış bir şey yok ki. Evet, girdiği bütün seçimleri kaybetmiş. Ama o seçimlerin kazanıldıktan sonra nasıl değerlendirildiğini de unutmamızı istiyor aslında Erdoğan. Ezici sözcüğünü kullanacak insan şimdi çıkıp bir sürü terane anlatacak, Ömer Çelik falan abuk sabuk konuşacak, Mahir Ünal yine. Onu mu demek istediği, niyet okuyuculuğu yapılıyor, niyet okuyuculuğu falan yapmıyorum. Bal gibi burada kastedilen ezmektir, doğru anlamıyla ezmektir. Kelimenin kendi anlamıyla, sözlük anlamıyla ezmektir. O seçimlerin tamamından sonra halk desteği gerektiren bütün durumlarda herkesi kucaklayacağını, herkesin cumhurbaşkanı, başbakanı olacağını defalarca söyleyen Erdoğan, balkon konuşmalarının tamamını en fazla bir hafta içinde unuttu. En fazla bir hafta sürdü ama bu. Halbuki o konuşmaların içinde insanları kucaklamaktan bahis vardı, bize oy vermeyenleri anlıyoruz sözleri vardı, bizim de eksiklerimiz var, bunları güçlendirmemiz gerekiyor vardı. Bunların hepsi sadece vardı. Sonra unutuldu. Dün Türkiye'de sanayi üretim endeksinin %1.3 arttığı açıklandı. Ve denildi ki insanlara, sanayinin de güçlendiği bir ortamda ekonominin önündeki bütün engeller aşılıyor. Pandemi koşullarında insanların daha iyi yaşayabilmeleri, refah içinde olabilmeleri için her türlü ortam sağlanacak. Ezici çoğunluk onunla da alakalı. Çünkü Türkiye 18-19. Yılına girdik AKP iktidarı süresince. Hiçbir şekilde partiye taraftar olmayanın hayatının düzeldiği bir ülke olmadı. Bakın, bu cümleyi bir daha kuracağım. AKP'nin taraftarı olmayanların hayatının düzeldiği bir dönem görmedik biz 18 yıl içinde. Partiliysen sanatçısından, yani ne kadar sanatçı olduğu tartışılır ama yüz binlerce bağlama satman mümkündü mesela. Eğer sen onlara, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın bir oyuncuysan mesela, onun parti organizasyonlarına katılıyorsan, Erdoğan'ın yanında başta Bülent Ersoy olmak üzere o halay grubuna dahilsen, tey komutunu aldığın zaman sağa doğru hızlıca açılabilecek reflekse sahipsen, senin önünde televizyon dizileri, ne bileyim saray içinde düzenlenen bütün etkinlikler, belediye etkinlikleri, açılışlar, kapanışlar, konserler, programlar, kimsenin olmadığı, kimsenin görmediği, kimsenin izlemediği konserler, hepsi mümkün hale geldi. Ama değilsen, hayat bir parça zorlaştı. Üstelik bunu yaşayanlar sadece sanatçılar, oyuncular, sporcular falan olmadı. Toplumun bütün kesimleri için. Mesela akademisyenler de aynı işi yaşadılar. Aynı sıkıntının altına girdiler. Üzerlerine basıldı onların da. Sigara izmariti gibi. Niye? Çünkü onların anlatacakları şey yeni gelecek kuşağı etkileyecek olandı. Ve yeni gelecek kuşak Erdoğan'ı sadece bir parti lideri olarak görmemeli. Eğer öyle görecek olursa vazgeçmek de mümkün olurdu. O yüzden oralar beyin yıkama merkezlerine dönüştürüldü. Açılan onlarca apartman üniversitesinin içinde rektörler tayin edildi, sürekli olarak dekanlar gitti, bölüm başkanları geldi. Bir anda insanlar doktor oldular, yardımcı doçent oldular, sonra kaldırıldı o, doçent oldular, profesör oldular, herkes yürüdü gitti. Sonra bu akademisyenler televizyonlara salındı. Atıldı ortalığa, gazete köşeleri bunlara dağıtıldı, gazeteler ele geçirilip, ki burada sadece suçu Erdoğan'a atmak her zaman söylediğim gibi yanlış olur. Türkiye'de medyanın her zaman güçle problemi vardı. Bütün dünyada böyle midir bilmiyorum. Çok iddialı bir söz olur. Bilemem bunu. Ama Türkiye'de medyanın böyle olduğunu söyleyebilecek durumdayım. Medya hemen biat etti. Biat etmeyenler tasfiye edildi. Tasfiye edilenlerin arkasından arkadaşları davul çaldı. Onların ne kadar kötü olduklarını falan anlattılar. Sonra hep beraber işte bu tarz organizasyonların içine girdiler ve o organizasyonlarla yürüdüler. Akademik camia da aldı buradan nasibini. Aklınıza kim geliyorsa hepsi tamamen tırnak içinde ezici çoğunluk tarafından ezildi, yok edildi. Onlar blenderdan geçirilmiş gibi böyle artık süt kıvamına gelecek şekilde ezilip yok edilmeye çalışıldı. Yalnız toplumun dokuları bu kadar kolay hırpalanabilecek şeyler değil. Çünkü toplumların hafızaları var. Toplumların hafızalarını güçlendiren, olmadık yerlerde hatırlatarak insanların unutmalarını engelleyen meslek grupları var. Mesela deminden beri bahsettiğimiz akademik camia bunun içinde bir grup. Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan protesto bunun en belirgin göstergelerinden biri. Avukatlar bu konuda çok büyük hizmet yaptılar gerçekten Türkiye'ye. Türkiye'de hak ihlallerini göstermek için işlerini biraz arkalarında bırakarak, çoğu işsiz kalmayı da göze alarak hak ihlallerinin önünü açmaya çalıştılar. Gazeteciler iyi bir sınav verdiler mi? Zannetmiyorum ya. Zannetmiyorum. Doğrusunu isterseniz hani meslek grubum, benim de içinde olduğum meslek grubu diye asla böyle övünülecek bir dönem olduğunu söyleyemem şu geçen 20 yılın. Ama ona rağmen hala toplumsal hafızada bir şeyler çıkmasın, bir şeyler yerinde dursun diye uğraşan insanlar var. Ben de onlardan bir tanesiyim. Evet, azınlıktayız biz. Ama bunun bir önemi yok. Çünkü bilginin kaç kişi tarafından tekrar edildiği değildir önemli olan. Eğer böyle bir şey olsaydı, dünya bugün hala tek başına çıkıp dünya yine de dönüyor diyen Galileo'nun değil, onu ömür boyunca zulme uğrayacak şekilde cezalandıranların fikirlerini savunuyor olurdu. Bir fikrin arkasından kaç kişinin gittiği değildir önemli olan. Onun doğruluğu, doğruluğun er geç ortaya çıkacağı, buna olan inanç, kararlılık. Türkiye'de bu işlerin bu kadar sakat yaşanmasının, ezici çoğunluğun bu kadar rahat at oynatabilmesinin en temel göstergesi Türkiye'de iş dünyası. Öyle kararlar verdiler, öyle şeyler yaptılar ki bugünkü düzenin devamına, çarkın hatta dişlilerinin daha da büyüyerek, daha da ezici hale gelerek çalışmasının yolunu açtılar. Çünkü iş dünyası finansal anlamda bugünün iktidarını destekleyerek hem bir bedel ödedi, o bedel kazandığı paranın bedeliydi aynı zamanda. Bazıları korkunç zenginleşti bu kadar zamanın içinde. Herkesin hayatı burada konuştuğumuz gibi yoksulluk içinde falan geçmedi. Bazıları muhteşem şekilde zenginleşti. Servetini 8'e 10'a 20'ye katladılar ki bahsettiğim servetler milyar dolar düzeyinde bir şey, bir servet. Böyle baktığınız zaman bu insanların şikayetçi olmasını beklemek çok da akıllıca değil. Ama şunu beklemek akıllıca. Bu insanlar, yani sermaye dünyası, bel bağladıkları iktidarlarla her zaman mücadele içinde oldular aslında. Çünkü iktidarların kendilerini koruma refleksleri, sermayeyi koruma reflekslerinin önüne geçebildi. Geçmişte pek çok kez örneğini gördük. Yani sermayeyi tasfiye ederek kendi sermayedar grubunu yaratacak olan iktidarlar, ki AKP öyle bir iktidar biliyorsunuz, yaptı da bunu zaten. Büyük oranda bir tırnak içinde İslami sermaye yerleştirdi Türkiye'ye. Bu insanlar sermayenin tarzının, tavrının da değişebileceğinin göstergesi aynı zamanda. Bugün bu kadar bel bağlayan, iktidarın yürüyebilmesi için, tırnak içinde istikrarın devamı için sessiz kalan, ağzını açmayan, konuşmayan Türkiye'de sermayedar grup bir süre sonra bunun pişmanlığını %100 yaşayacak. Hayır, ekonomi anlamında değil, onu yaşıyorlar zaten. Şu anda o maliyet hala kan tükürüp kızılcık şerbeti içtim mantığıyla devam eden bir maliyet. Onu bir şekilde yapıyorlar. Ama bunun gidebileceği yer çok kısıtlı, çok dar. Bir yerden sonra toslayacak. Beni asıl ilgilendiren o değil. Beni asıl ilgilendiren burada zorlanan değişim, insanların ittirilmesi. Yani yarın bir gün bugünün sermayedarlarının bugünden çok daha zor bir hayatlarının olacağını anlamak için çok zeki olmaya falan gerek yok. Çünkü sermayeye sahip olabilmenin koşulları değişiyor yavaş yavaş. Nedir onlar? Mesela geçmişte sadece AKP'nin organizasyonlarına katılmakken bugün biraz daha tırnak içi dindar olmak zorunluluk haline geldi artık. Artık hayatınızda da çeki düzen vermek zorundasınız. Bana inanmayanlar Türkiye'nin o 5 büyük önder firmasının hani ne olursa olsun kanalizasyon ihalesi de açılsa da otoban yapılsa da hep onların kazandığı beşli grup var ya o grubun yaşayışına bir baksın. Onların içinden bazıları zaten hayatını tırnak içinde muhafazakar denilebilecek şekilde devam ediyordu. Ama biz bazılarını mesela Ankaralı gazeteciler olarak biz tanıyoruz onların hayatları öyle değildi. Onların hayatları değişti. Para bir anda din kavramına doğru hızlıca akmaya başladı. Oysa din dediğimiz şey Tanrı ile kul arasında olması gereken, başkalarına gizli, Allah'a ayan olması gereken, böyle tanımlıyorlar çünkü, bir kavram. Ama din, para kazanmanın da temel unsuru haline gelince, gerçek dünyaya ayağını bastı. Gerçek dünyaya ayağını basınca, her şey değişti bu arada. Her şey birbirine girdi. İnsanlar neyi nereden tutacaklarını şaşırmaya başladılar. Bir şekilde yetişme telaşı, açlık telaşıyla birleşti. Çünkü ortadaki pastanın çok büyük olmadığını herkes görüyor. En azından bir parmak tırtıklamaya çalışıyordu. Çoğu insana yetmedi. Mesela bu süreç içinde tasfiye olanlar oldu. Örnek bugün acayip bir yazı var. Gerçekten çok acayip bir yazı var. İnsanda biraz onur olmalı bu yazıyı yazabilmek için diye düşündüm. Ama sonra yazı yazanın Hüseyin Gülerce olduğunu gördüm ve vazgeçtim. Hüseyin Gülerce, Fethullah Gülen terör örgütüyle ilgili olarak Deniz Baykal'a kurulan kaset komplosundan bahsediyor. Ne komik değil mi? Hüseyin Gülerce bahsediyor. Hani göbeğinden, bu grubun göbeğinden bir adam bahsediyor ve Türkiye'de insanlar okuyor bunu bir iktidar gazetesinin içinden. Çünkü Hüseyin Gülerce yazdığı zaman ve iktidara yaradığı zaman insanlar bunun üzerinde konuşamıyor, korkuyorlar. Bunun üzerinde konuşmak sıkıntılı bir durum haline geliyor. Ama bizim hayatımızda bir şey değişmiyor. Çünkü deminden beri bahsettiğim o ezici çoğunluk aynı zamanda her alanda ezici olmak zorunda ki bunların konuşulması engellenebilsin. Biz 2 aydır bas bas bağırıyoruz ama bizim bağırmamızı gerektiren bir durum yok. Çünkü ortada bir mahkeme kararı var. Cumhurbaşkanlığına baş danışmanlık yapan, geçmişte bu ülkede Türkiye, Avrupa, Dünya Olimpiyat şampiyonlukları kazanmış milli güreşçi Hamza Yerlikaya'nın diplomasının sahte olduğunu bir mahkeme kararı belgeliyor. 2 aydır bunun üzerinde konuşmak yasak Türkiye'de. Ve bunu hiç konuşmayan, bunun üzerinde ağzını açamayan yalakalara Oscar dağıtılıyor. Bilmem anlatabildim mi? Ezici çoğunluk dediğimiz şey aslında sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bizatihi partililileri falan değil. İstedim ki onu konuşalım. Çünkü sadece buna inanmak çok büyük bir hata olur. O zaman bir partiye oy verenlerle konuşabilmek, oy verenlere bir şey anlatabilmek siyasette de değişimin yolu olmalı. Oysa Türkiye'de bu mümkün değil. Çünkü burada anlattığım kitle partinin oy verenleri değil sadece. Ona göbeğinin deliğinden bağlı olan insanlar. Şu yayın boyunca konuştuğumuz insanlar. Yani bir takım sanatçılar, bir takım sporcular, bir takım siyasetçiler, bazı gazeteciler, ekonomistler, akademisyenler, doktorlar bilmem neler. Onlar iktidarla varlığını sürdürebilecek insanlar olduklarını biliyorlar. Çünkü toplum tarafından değil, iktidar tarafından benimsendikleri için yarın altlarından bu düzlem, bu platform çekildiği anda yerle eksen olacaklarının farkındalar. O yüzden bugünün iktidarını öyle böyle değil, cansiperane şekilde savunuyorlar. Ve bunun bir karşılığı var. Hani Ahmet Hakan'ın söylemiyle yalakaların nasıl yalakaların bir gün gelip tekrar yalakalıktan kazanacağına ilişkin fikrin yerleşmesi Türkiye'de toplumun dönüşümüyle sonuçlanıyor aslında. Bu insanlar tarafından kabul edilebilir bir fikir olarak görülmeye başlıyor. Sırtını iktidara daya, çok sesini çıkartma. Olana bitene bir parça, yapabildiğin kadar en azından sessiz kal. Emin ol hayatın çok daha rahat gidecek. Kimse sana bir şey sormayacak. Kapını çalmayacak senin. Senin işlerinde en azından bir takım engeller çıkartılmayacak karşına. Ve üstelik engel çıkartılanlarla ilgili o kadar çok örnek getirilecek ki korkun baki olacak giderek daha da katmerlenecek. Ama bugün geldiğimiz yer artık insanların korkmalarını gerektiren bir yer değil. Çünkü en son ölümle terbiye edilmiş insanlar. İster açlıkla deyin, isterseniz açlığa gidecek şekilde yoksulluğun getirdiği intiharla deyin, isterseniz çöplerden topladıkları ekmeklerden kaptıkları hastalıklarla, koronavirüsle, çalışmak zorunda oldukları için o binlerce, on binlerce kişinin bir araya geldiği yemekhanelerde yemek yemek zorunda kaldıkları için insanlar ölüm tattılar. Türkiye'de faili meçhul cinayetlerle de 90'ların ortasında da tatmıştı insanlar. Daha sonrasında Gezi'de öldürülen insanlarla da tattılar. Bütün bunları yaşadı bu ülke. Hepimiz. Ama bazen hafızayı kazımak yerine bilinçaltından dökülen tek bir kelimeyi ortaya koymak bütün bu koskoca tarihi anlamak açısından daha manalı olur gibi geliyor bana. Dün Erdoğan'ın yaptığı konuşmayı dinleyince 2023'te de ezici bir çoğunlukla bütün meclisleri ele geçireceği sözünü gördükten sonra bunu size de hatırlatmayı bir görev bildim. Çünkü gazeteci dediğiniz insan aynı zamanda mesleği tanımlayanlardan bir tanesinin söylediği gibi sıradan insanın yapamadığı şeyleri de ona yapıp getiren insandır. Bazılarınız bu bilinçaltı kavramı üzerine konuşmaktan rahatsız oluyorsunuz. Biliyorum kimilerinin korkuları var, büyük korkuları var hem de. Bunlarla ilgili konuştukları zaman canlarının sıkılacağını, hayatlarının bozulacağını düşünüyorlar. Ama şunu unutmayın ki bozulacağını düşündüğünüz hayat zaten bugün bu hale gelmiş durumda. Size 20 dakikadır, 22 dakikadır anlattığım şekilde bu hayat çoktan bozulmuş durumda. En azından yaşamına onuruyla, haysiyetiyle sahip çıkabilecek insanlar için hiç değilse şu bilinçaltı cümlesini görebilmek önemli diye düşünüyorum. Bunu bilip buna göre devam edebilmek, önünüze konulan bir medya Oscar'ına baktıktan sonra acı da olsa gülümseyerek yaptığını unutmadan onu yorumlamak demek. Bence böyle yaparsak bunun sonucunda en azından hafızamızı daha taze tutacağız. Çünkü ezici çoğunlukların en büyük sıkıntısı, toplumda yarattıkları en büyük travma şudur. Onlar gerçeği dönüştürürler. Gerçeği yalana dönüştürürler. O kadar çok insan tekrar eder ki milyonlara ulaştıktan sonra aradan epeyce bir zaman geçmesinin ardından insanlar gerçeği bilseler de konuşmakta zorlanırlar. Bilinçaltıyla mücadele etmek mümkün değil ama bilinçaltından dökülen o bilinçli cümlelerle mücadele etmek mümkün ve insanlık onuru dediğimiz şey tam da bu mücadeleden doğuyor işte. Eğer bunu yapamayacaksak birinin bilinçaltından çıkabilecek tek bir cümle hayatımızı çok rahat açıklayabilecek hale geliyor. 2023'te de ezeceğiz. O gün de ezeceğiz. Bugüne kadar ezdik, bundan sonra da ezmeye devam edeceğiz şeklinde bu cümleyi anlayamayanlar için. Hayat bundan sonra ikiye ayrılıyor. Bir tanesi iktidara sırtını dayıyorsun, çok rahat ediyorsun. Yani sanatçıysan mesela yüz binlerce bağlama çakıyorsun birine. Enstrüman satıyorsun, milyonlarca lira paran oluyor. Bütün televizyon dizileri senin için açık. Konser salonları emrine amade. Yapabileceğin her türlü projede devletin televizyonu arkanda, hatta dandik çakma programlar yapıp saplayarak onlara milyonlarca lira kazanman mümkün. Akademisyensen rektörlüğe kadar yolun açık. Her şeyi yapabilirsin. Kanun hükmünde kararnameyle atılmamış olma şartı var tabii. Barış bildirisini imzalamaman gerekiyor. Ya da bunun dışında sporcuysan mesela kulüplere teknik direktör, kulüp başkanı olman mümkün. Futbolcu olup hiç hak etmediğin halde bir yerlere transfer olman mümkün. Paralar kazanman mümkün. Bunun için devletin sana destek atması mümkün. Aklına hangi meslek grubu geliyorsa. Tek şart, onurundan ve haysiyetinden çok iktidara yanlamak. Burada değerlendirme son derece bireysel anlama geliyor. Sen son derece bireysel şekilde yapılabilecek bir şey. Tıpkı burada şu cümlenin içinden ezici kelimesinin tek bir kişinin bilinçaltından düşüp milyonlarca insanın bilincine hitap ettiği gibi. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. Biz hayat aynı yerden bakmıyoruz. Bizim düşüncelerimiz farklı, etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz hepsi farklı. Ama bizi ortaklaştıran şey bütün bunları kapsayacak kadar büyük bir şey. Kocaman. Bizim siyasi görüşlerimiz var her birimizin ayrı ayrı. Ama ülkenin siyaseti hepimiz için çok daha önemli. Ve biz bizi ortaklaştıran koskoca bir vatanı, memleketi, memleketimizi düşündüğümüz zaman birlikte yaşamanın tek çare, tek çıkar yolu olduğunu da görüyoruz. Dışlamadan, ötekileştirmeden, o, bu, şu demeden birlikte yaşamak. Çok zor. Gerçekten çok zor. Demokrasi dediğiniz sistem rahat yaşanacak bir sistem değil. Ama eğer becerebilirseniz dünyanın en güzel şeyi. Çünkü o zaman çok zengin bir toplumun içinde yaşıyorsunuz. Her görüşten, her fikirden, her yerden insan oluyor etrafınızda. Ve derdinizi anlatabileceğiniz, derdini dinleyebileceğiniz bunca insanın arasında yaşam gerçekten zenginleşiyor. Bunun bir tane yöntemi var. Konuşmak. Birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmak. Yapılabilir mi? Vallahi 5,5 yıldır biz yaptığımıza göre yapılabilir demek ki. Eğer derseniz ki, bu yayın sürmeli, bu yayın sürmeli ve medyada, Oscar'ları böyle dağıtılmış medyada, bu yalaka düzene mahkum olmamak mümkünse, o zaman ben de destekleyeyim. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ben size anlatayım. Çok zor değil, birkaç tane yolu var zaten. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yanında küçücük bir büyüteç var, gördünüz mü? Dokunun ona. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz mü? Bakın o sadece YouTube'da yok. Ünsalünlü.com.tr'de, Ünsalünlü.com.tr'de, benim internet sitemde de var. Oradan da olabilirsiniz. Ve o abonelik demin söylediğim anlama gelecek. Bir tek mail adresi yazarak, cebinizden 5 kuruş çıkmadan, ben bugünün medya düzenine mahkum değilim kardeşim demiş olacaksınız. Ben seçerim. Yanında ufacık da bir zil var. Görüyorsunuz o zili. O zile de abone olduktan sonra dokunursanız yayınlar başlamadan size haber gelecek. Bir de şu anda yayını YouTube'dan izleyenler için özel çağrı, özel rica. Şu beğen tuşu var yukarı doğru baş parmak işareti. Dokunun ona. Öyle ya bundan ne olur canım demeyin. Gerçekten çok şey olur. Mesela siz onu yaptığınızda YouTube bu videoyu başka insanlara da bizi hiç tanımayan, bu ülkenin dertlerini bilmeyen insanlara da önerecek. Bak böyle şeyler konuşuluyor. Bu kadar insan da beğenmiş bunu. Bir bak istersen sen bilirsin diyerek. Küçümsemeyin lütfen. Onu mutlaka yapın. Bir de katıl diye bir düğme göreceksiniz. Yine aynı şekilde hem YouTube'da ki açılış sayfamda da kısa bir video ile anlattım zaten ne olduğunu. Hem de Ünsalünlü.com.tr'de var bu düğme. İsterseniz bu yayını YouTube'un sağladığı bir avantajla yayıncılar için aylık küçük katkılarla destekleyebilmeniz için konmuş durumda oraya. İsterseniz, istemezseniz öyle bir zorunluluğunuz yok. Bu videolar ilk gününden beri parasızdı, son gününe kadar da parasız olacak. Bir de ünsal@ünsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereceğim. Ama en büyük desteğiniz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da değişmeyecek. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz bakın yarın edebiyat günü. Yarın arkadaki kitabı konuşacağız. Jane Austen'dan Aşk ve Gururu konuşacağız. Yarın ayrıca Nazım Hikmet'in doğum günü. Yarın belki doğum gününü de kutlarız küçücük bir şiiriyle. Nazım'ı da anarız. Ama yarın edebiyat günü. Yarın günden falan konuşmayacağız biz. Yarın hayatımıza 45-50 dakikalık bir mola vereceğiz. Nefesleneceğiz biraz. Günün bütün pisliklerinden, sakatlıklarından, saçmalıklarından ayrılacağız, sıyrılacağız ve bir kenara geçeceğiz. Ve diyeceğiz ki biz ruhumuzu biraz edebiyatla dinlendirmek üzere buradayız. Eğer bugün ikinci yayında beraber olmayacaksak böyle bir şey de mümkün. Tekrar birlikte olacağız ama. Görüşmek üzere, hoşça kalın.